Bölüm 2. Yukandan aşağıya, bir sıçan bey koyun beyi ve insan beyi, ölçekleri dirinemiştir. Bu üç beyin itasındaki korluk akrasyon, bir aşna, veya lemırnaşma, tireden zirojat adına. Daha fazla miktarda knaştıra daha fazla hecon ve burnaş kettüre ile bacvanteldir. Büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça gitgide daha fazla kıvımlaşacaktır. Kıvımlaşmadaki bu artış kortikalizasyon olarak isimlendirilir. Serebral hemisferler, beyin yarım koreleri, beyin serebral hemisfer, beyin yarım küreleri olarak adlandırılan iki bölüme ayrılmıştır. Bu iki yarım küre birbirlerine corpus callosum olarak adlandırılan nöron liflerinden, aksonlardan oluşan kalın ve sıkı bir şeritle bağlıdır. Corpus callosum kelime olarak sert gövde anlamına gelmektedir. Ayaktaki nasırlan sert olması gibi, şekil 2.15'e tekrar göz atınız. Corpus callosum, sol ve sağ beyin yan kürelerinin birbirleriyle haberleşmesine olanak tanır. Her bir beyin yarım küresi yüzeylerinden derin kıvımlara ya da yankılara, bakılarak kabaca dört kısma veya lobaylobları onları örten kafatası kemiklerine göre, bakınız, şekil 2.16. Korteksteki belirli bir alanın bir başka organizasyonel özelliği ise, her bir beyin yan küresinin vücudun karşıt tarafından, gerek kontrol gerekse gelen bilgi anlamında, sorumlu olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, motor korteks bedenin karşıt tarafı radyal kasan kontrol eder. Eğer sağ elimizle yazı yazıyorsak, sol beyin yarım küresindeki motor korteks bu hareketleri kontrol etmeden sorumludur. Bu özellik, kontralateral organizasyon olarak bilinir, birçok duyu organından beyine gelen bilgilerin işlenmesinde ve beyinden bedenin diğer kısımlarına yollanan motor emirlerde de bir rol oynar. Bedenimizden gelen bilgi beynin her iki tarafına, bir diğer deyişle bilateral olarak, işitme ve görmede olduğu üzere, veyahut beynin sadece tek bir tarafına, bir başka deyişle ipsilateral olarak, tat ve kokuda olduğu gibi, aktanılabilir. Bu özellikler beyin işlevlerinin yanallaşması, serebral lateralizasyon, ki bu bölümde sonra tekrar üzerinde duracağız, çalışmalarında da çok önemlidir. Neden bazı işlevler için bu türden bir düzenleme varken diğer işlevler için yok? Hiç kimse gerçek anlamda bilmemekle beraber, en azından bazı bilgiler için, bu tür bir düzenleme bilginin bir ortam içerisinde nereden geldiğinin belirlenmesine yardım etmektedir. Kulaklardan gelen işitsel bilgi için, her iki yan küreye de bu duysal bilgilerin aktarılması, her bir kulaktan gelen birazcık farklı bilginin karşılaştırılarak seslerin uzayda nereden geldiğini belirlenmesinde bize yardım eder. Oksipital loblar beyin kabuğunun alt tarafında, beynin arkasına doğru oksipital lob olarak adlandırılan bölge bulunur. Bu bölge gözlerden gelen görsel bilgiyi birincil görsel kortekste işlemler. Görsel çağrışım korteksi de bu lobdadır ve gözlerden gelen görsel bilginin tanınmasına ve anlamlandırılmasına yardımcı olur. Ünlü nörolog Oliver Sacks bir keresinde sağ oksipital lobunda tümörü olan bir hastası vardı. Adam ağlı objeleri mükemmel bir şekilde iyi görebiliyor ve hatta fiziksel özelliklerini tarif edebiliyordu, fakat sadece bakarak onların ne olduğunu söyleyemiyordu. Örneğin, bir gün saç kıs bakması. Şekil 2.16 beynin lobları, frontal, temporal, parietal ve oksipital. Frontal lob çağrışım korteks. Motor korteks bedensel duyusal korteks. Parietal lob, Broca alanı. Temporal lob, Wernicke alanı. Çağrışım korteksi. Oksipital lob,